Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Togan Karataş.
Ben Orçun Atdemiröz.
Ben Noyan Altaylı.
İle beraber yine haftanın gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu hafta Uğur Kutlukaya ve Efecan Yavaşgel aramızda değil ama programımıza devam ediyoruz.
Rotasyona girdik.
Rotasyon yaptık bu hafta biraz.
Dinlendiriyoruz.
Arkadaşlar isterseniz bir TBR'de çok kritik bir maç olmadı ama Banvit'in Teodorsuz ilk maçını kaybetmesinden bahsedebiliriz ve tabii Giresun'u da konuşmak lazım sanırım. Ne dersiniz? Orçun ne dersin?
Evet, Teodor Banvit'in tabii yani değişilmeyen tek ana parçası olduğu için yani onsuz oynamaları çok mümkün gözükmüyor. Banvit Teodor'un sağlığına duacı. Hani çok uzun bir süre sürmeyecek sakatlı sanırım. 2-3 hafta kadar, 3 maç kadar kaçıracak. Hani onun yokluğunda da fikstürü götürebilecek yani en azından daha hani tolere edilebilecek bir seviyedeler ama uzun vadede düşününce hani Teodor'un olası bir ciddi sakatlığında Banvit'in bütün planlarının suya düşmesi mümkün. O yüzden hani bir B planına ihtiyaç var. Çünkü Teodor'suz oynamanın ne demek olduğunu Banvit bilmiyor. Beceremiyor da. Bir de şimdi Teodor'un tabii istatistiklerine bakınca çok hani göz alıcı istatistikleri var.
Yani lig MVP'si olsa şaşırmayız. Hani bu senenin MVP'si Teodor olsa olabilir.
Müthiş bir sıçrama yaptı ve hani şu anda oynadığı guard pozisyonunda ligi domine ediyor hani.
Evet.
İstatistikleriyle. O yüzden hani Banvit'i yapabileceği ya Teodor'u klonlamak ya da yerine bir parça bulmak.
Alternatif olarak bir oyuncu gerçekten bulmaları şart. Ve önceki maçlarından da hatırladığım kadarıyla Teodor çıktıktan sonra Banvit'in oldukça yani, hücumda sıkıntı yaşadığını gördüm. Ki yani 8-10 sayı farklarla maçı kafa kafaya getirdi rakip takımlar. Yani Banvit'in şu bu hafta için şansı belki şu denilebilir Trabzonspor'la oynayacaklar kendi evlerinde. Böyle bir avantajları var. Belki Teodor'suz seviye farkına sahip oldukları bu takıma rakibe karşı üstünlük sağlayabilirler.
Şeyi söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta ek temsilcilerimizden Banvit sadece kazandı maçını. Cam Maxim Mutaf'ın iyi oynadığı bir karşılaşmayı kazandılar ama Danimarka takımını yendiler. Çok gösterge sayılabilecek bir maç değil. Ligde durumun ne olacağını ben de merak ediyorum açıkçası. Şeyi söyleyeyim. Giresun'da Efes Giresun maçında yine iki şey söylemek lazım.
Çok
Giresun
maçtı ya.
Bir kere Oktan ve Emircan çok ciddi derecede süreler alıyorlar. Onların dışında süre alan genç oyuncular da var. Tabii ki yabancıları var Giresun ama Ledo çok kötü bir sakatlık geçirdi.
Evet, evet. Geçmiş olsun dileyelim ona buradan. Ben pozisyonun tekrarını izleyemedim öyle söyleyeyim. Yani çünkü çok iç burkan bir pozisyon. Evet. Yani çok kötü talihsiz bir şekilde sakatladı kendisini. Çünkü orada bir müdahale falan da yoktu. Yani tamamıyla ayağa kaydı ve çok ters düştü. Ama o da 3 hafta kadar sanırım olmayacak.
Hani en son 4 okumuştum ama 3 yani inşallah yani. Çünkü ilk pozisyonu gördüğümde ben çok daha ağır bir sakatlık yani 3-4 ay gidecek gibi korktum açıkçası. Ama yine iyi haber diyebiliriz
bunun için. Redon'un yani performansını düşününce gerçekten üzülüyor insan yani çünkü gerçekten basketbol oynamak isteyen bir Ledo var bu sezon ve kafası tamamıyla basketbola konsantre. Hmm. Yani zaten takımı da şu anda sırtlamış.
İyi bir transfer de yapabilir.
Götürüyor. Yani. Tabii yani ben onu şu şekilde görüyorum. Eğer Avrupa'ya ısınma sürecini, stajını bu şekilde verimli yaparsa Euroleague'in de iyi skorerlerinden birisi olabilecek kalibreye sahip.
Tabii Emircan ve Okben'i bu arada tekrar alkışlıyoruz.
Gelişiminde çok önemli. Yani Yeşil Giresun'a şöyle değineyim. Harika bir proje takımı oluşturdu.
Önce
zaten sezon başında Türk oyuncuların transferi gerçekleşti. Ve sonradan onlara uygun taşıyıcı işte yabancı oyuncular eklendi takıma. Ve önemli bir okul haline geldiler. Yani hani eğitim veriliyor orada. Şimdi gençlerin basketbol dinamiği üzerine bir yapı var orada. Bu önemli. Çünkü baktığımız zaman hani geçen hafta sanırım Ermal Kuço demişti. Yani genç oyunculara hani ben sizin yerinizde olsam
Amerika'ya gidiyorum.
Evet. Yani Türkiye'de tamam burada oynama imkanınız yok. Yabancı dilinizi geliştirip Amerika'ya gidin diye. Şimdi Yeşil Giresun'un buradaki rolü o yüzden çok önemli. Çünkü diğer takımlara baktığımız zaman tamamıyla yabancıların force ettiği ve onların kullanıldığı bir yapı var.
Yani Eurobasket açısından da önemli. Belki yani inşallah Emircan ve Oktan Eurobasket seviyesine kadar gelir. Yani şu an çok kolay görünmüyor. Yani
tabii de gereken noktalar var ama iyi gidiyorlar.
Şöyle de bir şey var tabii ki. Yani milli takımı her halükarda lig ortamında da düşünmemiz gerekiyor. Çünkü tabii. Türk oyuncuların tamam takım katkısı farklı olabilir, değerlendirilebilir ama çocuklar gelişecek bir şekilde kendini de geliştirmeleri lazım ve bunu oynaya oynaya yapmaları
gerekiyor.
Bu durumda hem yatırımını takıma yapmış oluyor kendi takımlarına hem de milli takıma yapmış oluyorlar.
Yani hata yapa yapa öğrenecekler.
Ama işte oradaki gelişimin yoğunluğu da önemli. Evet. Yani şimdi ben sadece maç oynayarak gelişeceğine de inanmıyorum açıkçası. Yani hani maç oynamak evet önemli, dakika almak evet önemli ama daha önemlisi kime karşı ve nasıl dakikalar aldığın. Yani hani seni ne kadar challenge etmeye zorlayan dakikalar alıyorsun. Yani nasıl bir derinlikte oynuyorsun. O da önemli.
Tabii bu bu arada Beşiktaş'ın da durumunu söyleyelim. Beşiktaş Ludwigsburg'a yenildi Alman takımına. Şampiyonlar Ligi'nde böylece namalip takım kalmadı. Yani çok beklediğim bir mağlubiyet değildi ama olabilir. Yani gruplarda böyle yenilebilirsin. Çok kaliteli bir takım değil.
Yani Alman,
ama Beşiktaş
Alman
iyi oldu şu an.
Kendi evlerinde genelde yüksek tabii. Tempoyla oynayan takım.
Yani Alman basketbolu yükselişte çok anormal bir durum değil. Hala zirvede zaten Beşiktaş. Ayrıca bu takımla arasında yani yenildiği takım şu an ikinci sıraya yükseldi.
Ama seviye farkı.
Seviye farkı var. Ayrıca Akatlar'da onu yenecektir diye bekliyoruz zaten. Başka bir şey yoksa Euroleague'e geçebiliriz. Temsilcilerimizin maçlarıyla başlayalım. Fenerbahçe için şey demiştik hani Efes'e bir psikolojik üstünlük kuruyor galiba demiştik. Sanırım bu birazcık da Real Madrid için de geçerli. Fenerbahçe-Real Madrid maçıyla başlayalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Orçun yani senle başlayalım.
Fenerbahçe maçları artık hani Real ile oynadıkları maçlar El Clasico havasına bürünmeye başladı. Çünkü
yani, evet. Efes-Panathinaikos maçları gibi oldu. Biraz.
Benzeri oldu. Aynen. Ya çünkü o seri aslında Final Four'da Fenerbahçe'nin Real'e elenmesiyle başladı. Hı-hı. Geçen sene de işte hani bir cevap olarak Fenerbahçe sağdan silip 3-0'la Final Four'a giden taraf olmuştu. Dün de aslına bakarsak çok keyifli bir maç izledik. Yani taktik açıdan önemli bir maçtı. Fenerbahçe maça çok size'lı bir 5'le başladı gene yani hani sahada yer kaplayan işte hani Bobby, Nunnally, Kalinic, Udo ve Veseli 5'iyle başladı. Baktığınız zaman tamamıyla hani sahada fiziksel üstünlük kurmaya dayalı bir 5 ve açıkçası bunu da yaptılar. Real Madrid buna karşılık Reyes'i işte hani işte hücumlu bantlarında üstünlük kurmak için kullanmaya çalıştı ama maç aslında hani nasıl devam ettik dersek Real Madrid 90 sayı ortalamayla oynayan bir takım ve Real Madrid'i Fenerbahçe hani kontrol basketboluyla o geniş alanları bulmasını işte o akıcı oyunu yüksek tempo oyunu oynamasına izin vermedi ve kendi basketboluna itti. Ve maçı da bu şekilde kazandı zaten. Yani
bir şeyi söyleyeyim. J.C. Carroll ve Sergio Yul 10'da 0 üçlük attı. Fenerbahçe'nin püskürtmesinin de etkisi var tabii. Yani, ve Noyan'a söz vermeden bir şey daha söyleyeyim. Fenerbahçe 7 kişi oynadı. Sadece 7 kişiyle Real Madrid'i yendiler. Hatta son dakikada Sulkas'tan da faydalanamayarak. İki teknik faal nedeniyle.
Yani bu düşük rotasyonda oynamalarının tabii belli bir dezavantajı oldu son saniyelere kadar. Maçı bir türlü koparamadılar. Ama yani koparabilecek bir oyun oynadılar mı derseniz ben ona çok katılmam. Çünkü maçın yani sonuna kadar takip ettim ve Real Madrid'in her zaman daha akılcı oynadığını gördüm. Özellikle hücumda. Ama iki takımın da belli savunma rotasyonları var. Sabit bir şekilde oynuyorlar. Evet. Bunları çok iyi kullandılar açıkçası maç boyu. Zaten bu kadar düşük skorlu olmasının da bir sebebi bu bence. Real Madrid özellikle boyalı alanı hücumda çok iyi kullandı. Bunu gördük. Udo tek başına kaldı maçta çok uzun süre. Veseli'den zaten
hani bu sene genel olarak Veseli'de bir sıkıntı var.
Fazla bir katkı alamadılar. savunmada zaten çok böyle etkili olduğunu düşünmüyorum Veselin'in ama yani hücumda da bence etkisi biraz eksik kaldı. Ve içeriden özellikle Ayon ve Hunter çok büyük bir baskı oldular. İlk yarının
Otaylı Hunter ikinci çeyrekte momentum değiştirdi.
Çok yani değiştirdi.
Özellikle tepe ve side pick and roll'lerde çok alanı iyi buldular. Yani çok iyi buldular. Hani hem Rudy hem Lul hani müthiş pozisyon hazırladılar ve hani neredeyse tek screen üzerinden Hunter devrilerek çok isabetli oynadı. Yani hani çok kısa bir sürede 8 dakikada 10-12 sayı civarında bir şey üretti.
Ya şeyi şimdi maçı izlerken ben de Noyan gibi düşünüyorum. Bu maç Real Madrid'e gidiyor gibi hissettim. Ama aklımın bir yerinde hep şey vardı. Hatta Orçun'la da onu konuştuk biz WhatsApp grubunda. Hani kim alır? Hani kim alır? Real Madrid daha iyi oynuyor ama yani dedim hani Lasso yine bir şey yapacak. Obradovic bu maçı kopartacak diye düşündüm. Şeye ne diyorsunuz? Mesela çok kritik bir yerde
koçluk farkı tabii ya, ki korkunç bir şekilde Fenerbahçe'den
yani. Evet ya Doncic mesela tamam bu sene oynuyor süre alıyor mu? Doncic çok kötü bir maç. Yani iyi bir maç kötü derken onun seviyesi için
bir maç çıkarmadı. Olmadığı bir günde Lul çok yalnız kaldı.
Ve Lul'ü çok kritik bir yerde bayağı bir bench'te unuttu. Evet. Yani herhalde koçlar değişse çok daha farklı bir tarz bir maç. Öyle diyebiliriz.
Yani en azından son saniyede Carroll'a faal yapmamasını birileri söyleyebilirdi yani maç 77-77
iken. O skandal bir.
Yani böyle bir bu seviyede böyle bir hatanın yapılmış olması kabul edilemez.
Yani zaten tabii bizim maçımızdan iyi oldu ama yani oldu. Basketbol doğruları açısından bir felaket yani.
Bir de şöyle bir şey var, onu da söyleyelim. Nanili'nin dönüş maçı oldu Euroleague'in 10. maçında. Nanili döndü. Bekliyor muydunuz hani Efecan gider falan dedi ama... Yani Nani'nin patlama yaptığı maç diyor herkes.
Bir enerji varsa abi adam. Kime kötü dese ertesi hafta ev...
Ben de öyleyim biraz gerçekten.
Volkan gibi patlıyor. Ya Nani'nin aslında yetenekleri dışında bir şey yapmadı. Yani o ceza şutunu kesti. Çok sıcak girdi maça. Doğru şut tercihlerinde bulundu. Ve hani yüzdeli soktu. Aslında yaptığı buydu. Yani ilk yarıda özellikle yani Real iyi top dolaştırdı. Yani baktığınız zaman boş atıcıları buldu. Şey hani Carroll'a özel bir önlem almış Fenerbahçe. Yani Carroll her screen çıkışında switch edildi ve yani çok rahat şut imkanı bulmadı. Ve zaten maçı da yani 3'te 0'la başladı. Yani normalde hani rahat sokabildiği şutları
4'te 0'la bitirdi zaten.
Yani sokamadı. Ama bence Real açısından fark yaratan nokta ikinci yarıdaki özellikle Randolph'un oyunda oldu ve hani Randolph'un o esnekliğinin kullanıldığı yer. Evet. Çünkü çok yönlü bir oyuncu Randolph ve 4 dışarıda gibi oynadı Real Madrid. Ve 4 dışarıda oynarken Randolph yani savunmakta
şutu da var.
Zaten. Çok zorlandılar. Evet. Hani baktığımız zaman ben kendi adıma yani iki kadroyu yan yana koyduğum zaman açıkçası Real'i daha iyi bir kadro olarak görüyorum. Yani bu benim kendi fikrim tabii ki katılmayabilir. İnsanlar ama
yani 10-10 oynanırsa maç Real Madrid yani, şu anki form durumuyla bir adım önde.
Yani şunu söyleyebilirim. Bence CSK'dan sonra en çok yönlü kadroya sahip.
Evet.
Real Madrid ve özellikle uzun departmanı çok zengin. Yani tek tip değil ama yani hani oyunu açabilecek, yönlendirebilecek işte Reyes gibi çok iyi bir hücum reboundcıları var. Randolph gibi hem içeride hem dışarıda eşleşme sorunu yaratan oyuncuları var. Hunter gibi çember savunucuları var ve çok iyi devrilen bir uzunları var. Hani bu oynamadı ama nosyonu gibi dışarıdan ceza kesebilen bir oyuncuları var. Gene keza Trey Tompkins yoktu. O da eşleşme sorunu yaratabilen bir oyuncu ve ki daha saymadığım Ayon var yani. Hani baktığım zaman çok zengin bir rotasyon. Yani uzun vadede düşünüldüğü zaman ben Real'i daha avantajlı görüyorum. Yani, tabii ki sakatlık falan basketbolun içerisinde var ama şimdi Fenerbahçe her maçı böyle diyor. 7 kişiyle oynayarak kazanmaya devam edemez. Tabii yani
rotasyona ilişkin bir notum da var şeyden sonra söyleyeceğim. Yani genel maçın en azından sonra.
Çünkü oyuncular 4. çeyrekte gerçekten düşüyorlar yani. Hani, tamam şu anda
taraftarla ayakta kaldılar. Sulukas falan ayağa kaldırmaya çalışıyor taraftarı.
Yani yürek koyuyorlar evet yani. Yürek hani, koyuyorlar. Karakter koyuyorlar evet. Enerjilerinin sonuna kadar mücadele ediyorlar evet. Ama bu kadar yıpranarak da sezon sonunu getirmek çok mümkün gelmiyor bana. Nasıl çözecekleri sorunu çok merak ediyorum.
Ki o yüzden iç saha maçlarının bu yüzden önemi çok fazla. Hani takım bir şekilde hem mental hem de fiziksel olarak düşse bile bir şekilde ayağa kaldırabiliyor taraftar gücü. Ama deplasmanda tabii böyle bir dezavantaj var. Bu işlemiyor her zaman. Bunu Baskonya deplasmanda gördük. Yani takım belki bir şeyler yapmaya çalıştı iyi niyetle. Yani bildikleri doğruları yapmaya çalıştılar ama yetmedi. Hatta çok çok seviye altında kaldılar. Yani bu şekilde deplasman mağlubiyetler olabilir. Yani her takım başına gelebilir ama hani biz yani Fenerbahçe'yi biraz daha top level olarak gördüğümüz için.
Tabii yani sonuçta Fenerbahçe bence şu anda ligin CSKA ve Real'den sonra en iyi takımı.
Evet. Yani. Tabii Obradovic'le de 3 sene kontrat imzalandı. Resmi olarak duyuruldu bu. Türk basketbolunda daha uzun süredir hizmet etmesini yani, beklediğimiz bir koç.
Şunu söylemek istiyorum ben. Hani, bu rotasyon noktasında Obradovic de aslında biraz Ergin Ataman stiline döndü. Yani hani öyle daha böyle işte düşük tempoda işte oyunu kontrol ederek çok böyle maçı hani açık sahaya yaymadan hani possession'a düşürerek o şekilde oynamaya çalışıyor ki oyunda kalabilsin. Ha yani çok önemli bir detay var Real Madrid maçına nazaran. Gerçekten Yudov ve Veseli oyundayken Fenerbahçe'nin eksiklerinin birçoğu görünmez oluyor. Çünkü çok iyi. Özellikle savunmada çok iyi kapatıyorlar. Hani baktım ben istatistiklere Real Madrid'in son çeyrekte potu altı sayısı yok ya.
Hiç yok.
Yok yani. Giremediler yani.
Ama tabii orada şöyle bir şey oluşmaya başladı. Yudov biraz Efes'in Dunstan problemi gibi olmaya başladı. Yani alternatifsiz gibi duruyor. Yudov sahada değilken veya herhangi form düşüklüğü yaşarsa Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir. Bu arada şeyi de söyleyelim. Bir Aaron Jackson Fenerbahçe transfer haberi konuşuldu ama o biraz herhalde menajerlerin haber uydurması diyebiliriz. Çünkü Aaron Jackson dün oynadı. CSK maçı olduğu gün oynadı.
İşte kapıştılar.
Evet ya, kapıştılar.
Ondan ötürü.
Orada bilmiyorum Fenerbahçe transfer yapacak mı ama
Obre'yi
devam ediyorlar. Onu söyleyeyim. Obre'yi devam ediyorlar.
Bak koç demiş olabilir yani. Eğer bana atar yapacaksan senin abinin yanına giderim demiş olabilir yani.
Evet bu sonuçta çok kritik bir maç. Tepe için kritik bir maçı evet kazandı Fenerbahçe. Tebrik ediyoruz. Maccabi Tel Aviv Efes maçına geçelim. Benim bu hafta sürpriz olarak söyleyebileceğim maç buydu. Efes beklediğimden iyi oynadı açıkçası. Siz ne diyorsunuz? Benim de birkaç notum var.
Açıkçası benim iki hafta önce de düşündüğüm söylediğim bir şeydi. Yani Efes'in gerçekten kendisini kanıtlayacağı bir maçtı bu. Hedef maçıydı.
Kendini aşacağı.
Kendini aşacağı da denilebilir. Ben demiyorum. Hatta yadırgıyorum böyle diyenleri.
Evet, oradan bu NTV Spor'un tırnak içerisinde söyleyeyim. Affedersiniz terbiyesiz başlığını da hiç tasvip etmediğimizi söyleyelim. Efes kendini açtı dediğiniz takım bu ülkenin hani basketbolunun lokomotifi diye bir ezber bir cümle söylemeyeceğim. En çok kupa kazanan takımı ve Avrupa'da ilk kupa kazanan takımı bütün spor dallarında. Bunu unutmayalım. Bir sene birkaç sene formsuz olması bunu değiştirmez. Affedersiniz böldüm. Biraz sinirliydim çünkü. Çok
haklı diyor.
Takanı kızdırmayın.
Yani Efes'te maç boyunca zaten bundan önceki maçlarda da Hanikat ve Derek Brown'dan çok ciddi katkı aldılar hücum bakımından ve şöyle bir şey dikkatimi çekti. Oyuncular bazında verimlilik puan farkı bu maç için inanılmaz fazla. Deplasmandaki bir takım için 72-114
puan
farkı var ve bu çok derin bir fark. Ve burada tabii ki en çok iki oyuncudan sayı katkısının gelmesi Efes'i biraz rahatlattı tabii bu bakıma. Ve şunu da benziyorum. Biraz evvel aslında Brent Dunstan'la ilgili konuştuk. Hafiften onu aslında Las Bey'e benzetiyorum. Yani alternatifsizlik bakımından.
Evet, evet.
Onun da boyu kısa ve biraz fiziksel gücünü kullanarak hep pozisyon yaratıp sayı yaratmaya çalışan bir oyuncu. Bu açıdan hem alternatifsiz olup olmamasına değinmeyeceğim. Alternatifi var zaten ama kullanamıyor tabii.
Yani alternatif tabii omit oluyor.
Yani evet. Ama şu bakımdan hem savunmadaki direncini arttıran ki öncelikle takımın savunma direncinin artması lazım ki hücuma bir şekilde katkı sağlaması.
Kesinlikle. Oyundayken
aynen öyle.
O var.
Ve bunu Efes 2-3 maçtır iyi oturtmaya başladı.
Gandalf gibi duruyor abi orada. Geçemezsin.
Yani.
Ya şimdi şeyin Euroleague'in bütün bu jenerik hareketlerde Tyler Hanikat var zaten. Haftalardır izliyoruz. Efes'e geçin. İstatistikler tabii önemli. Efes asist top kaybı oranı 2 iken Maccabi'nin 1 yani bayağı top kaybına zorladı. Rakibi çok fazla top kaybı yapmışken Efes önüne geçemedi. Bunun nedenini birçok nedeni var. Tabii verimsizlik haftalarda söylediğimiz bir şey var ama konuştuğumuz bir konuyu yine değineyim bu hafta öncesinde, bu program öncesinde. Efes için kritik nokta bence Perasovic'in basketbolu ilk defa tam anlamıyla bu hafta oynandı. Yani Pace and Space ilk defa, Perasovic'in aklındaki Pace and Space ilk defa bu hafta oynadılar. Katının 0, Granger'ın 0, Tom Hertel'in yüzdesiz bir şekilde 11 sayı attığı maçta, şöyle söyleyeyim, Hertel ve Granger toplam 17'de 4 sanırım. Maçta guardlar çok kötüyken Efes gardlarının kötü olduğu bir maçı kazandı. Bu pek son 2-3 senedir, 2 senedir alışkın olduğumuz bir şey değil. Bu arada tabii işte haftanın MVP'si de Derek oldu. Orçun ne diyor acaba? Ben bunu merak ediyorum. Yani gardlarla bağın kopması ve forvetlerin sürüklediği bir takım.
Ya aslında bakıldığında bu şaşırtıcı değil. Çünkü zaten Efes'in gardları daha bitirici rolde olmaları gerekiyor. Yani sürükleyici pozisyonlar aslında forvet oyuncuları yani. Derek gibi işte, Hanikat gibi, Deşan gibi. Hani zaten Perasovic'in aklındaki oyun onlar üzerine kurulu daha çok. Yani en azından birinci tercih hücumdaki o eşleşme sorunu yaratan oyuncular üzerinden. Şuna kesinlikle katılıyorum. Evet. Yani Perasovic'in aklındaki oyunun yansıması olarak Maccabi maçı bir örnek olarak gösterilebilir. Çünkü Hertel'de, Granger'de gerçekten top seçtiler, pozisyon seçtiler. Kötü bir şut günlerinde olmasına rağmen onların tempoyu kontrol etmesi ve arkadaşlarına topu dağıtması maçı Efes'e getirdi. Evet, yani burada hiçbir sorun yok. Ama sorun bu gerçekten Hertel'in kafasında veya Granger'in kafasında bu şekilde devam etmek isteyecek mi? Yani Granger veya Hertel bunu oynamayı kabul edecek mi en azından? Çünkü Hertel, en azından bizim bildiğimiz Hertel,
evet, evet,
oyunu force etmeyi seven, yani asist yaparken bile hani kolay asisti değil de daha hani spektaküler olan asisti yapmayı seven bir oyuncu. Yani
o bir top kaybı yapan.
Bu bir oyuncu özelliğidir.
Hani evet, evet.
O göze çok gelen, göze çok hoş gelen bir oyuncu. Tıpkı James Harden gibi.
Evet, tam onu diyecektim, James Harden.
Ama hani öyle hatalar yapıyor ki insanı yani çıldırtıyor. Şimdi bu önemli bir ayrıntı. Eğer Hertel o yola girecekse, yani Perasovic'in yoluna, Perasovic way o yola girecekse Efes'in önü açık. Yani bu anlamda en azından oyuna akıl katma ve düzeni oturtma anlamında daha iyi işleyeceğine şüphe yok. Ki bence zaten maç sonu için değil ama yani maçın ilk yarısında bence Efes en olgun basketbolunu oynadı.
Bence de.
Euroleague'de. Bence yani de. 7 kaç maç oldu? 10. maçı oynadı. Yani 10. maç sonunda Efes gerçekten en aklı selim oyununu oynadı yani. Bir de Maccabi deplasmanında yapmak bunu çok daha önemli. Çünkü Maccabi bir ritim takımıdır. Yani en kötü zamanında bile hani artık benliklerine işlemiş bir açık saha basketbolu mantaliteleri var. Yani ne zaman Maccabi etkilidir? Koştuğunda etkilidir.
Yani Nokia Arena'da devreye 7 sayı önde girmek çok bir şey ifade etmiyor bu yüzden.
Tabii yani.
Yani hemen geri dönebilir Maccabi.
Tabii ya, Maccabi açısından evet, da sorunlar var.
Tabii yani, tabii. Hani, her hafta söylediğim şeyler.
Çok ciddi işte. Wims maçı 2 sayıda tamamladı yani. Wims o takımın hani ana parçası.
Burada bir de tabii Dunstan'dan bahsetmek lazım. Karşısında mesela düşünüyorduk, Iverson artı Zirbes var. Rotasyona girince ne olacak? Şimdi Dunstan, Iverson artı Zirbes'in ikisi kadar oynadı falan diyebiliriz sanırım, en azından benim için. Ama kritik bir nokta var. Hani illa bir noktayı ders almak gerekiyor diye düşünürsek, Omic girdiğinde bütün momentum kaybetti Efes. Yani öne de geçti Maccabi zaten. Geriden geldi, öne geçti. Yani şimdi bu Omic problemi ne olacak? Çünkü yani bu oyun momentum oyunu, kaybederseniz deplasmanda maçı da kaybedebilirsiniz 5 dakika içerisinde. Aynen. Ve bu Omic problemi devam ediyor. Ama olumlu bir adım attı Efes. Çünkü ben buraya değişim demişim. Oyununda çok ciddi bir değişim var Efes'in. Hani
mantalite olarak bence değişim görüyorum. Yani daha fazla hücuma yönelik artık farklı alternatifler bulmaya çalışan. Gerçekten oyun tıkandığı zaman yani birebirlere değil de hani oyuncunun, tek oyuncunun eline bakmak değil de en azından bir organizasyon içinde bir sayı bulmaya çalışan, asist üzerinden sayı bulmaya çalışan bir takım izlenimi yarattı. Özellikle bu maçta bu kendini çok fazla gösterdi. Ancak dediğim gibi oyuncu rotasyonları özellikle pivot hücumlarında gerçekten sıkıntı yaratıyor. Yani bunun alternatifinin muhakkak bulunması lazım. Şimdi ben Galatasaray tarafında değineceğim ona ama özellikle pivotlarda şöyle bir şey var. Yani tek adam olma istekleri çok fazla. Yani alternatifim olmasın, kafam rahat olsun. Nedense Euroleague takımlarının çoğu pivotlarında var. Barcelona'da da vardı. İşte Real Madrid'de de vardı. Bunları aştılar ama dediğim gibi yani Türk takımlarında farklı bir psikoloji var galiba. İşte dışarıdan bir oyuncu geldiği zaman hani alternatif olmadıklarında sanki daha iyi oynuyorlar. Şimdi biz alternatif olarak onun için düşünüyoruz ama mesela yani bu takımın en önemli ve tek yani ya tek ya da en önemli pivotu olsa çok farklı performans gösterebilirdik diye düşünüyorum. Çok yani öyle bir düşüncem var çünkü
Omiç abi Cemal Nalgın'ın bile alternatif olamaz.
Miro Bilan boşta derken yani Sedevita'da işte Miro Bilan dururken ya da NBA'den
herhangi. Omiç'ten ben hani sezon başında şöyle bitirdim. O diş kırıklığına uğrattığı için bu kadar hala direniyorum ama neyse beklentim herhalde bir 12. maçtan sonra iyice boşa çıkacak.
Ya ben şunu ekleyeyim mi öyle yani? Hani, Efes Maccabi 14 yıl aradan sonra deplasmanda yendi.
Evet en son Mehmet Okur oynarken yenmişti Efes. Ve reboundlarda Efes önde tabii. Haydar Hanikat onu da söyleyelim Efes konusunu bitirmeden önce. Euroleague'in rebound lideri
Haydar Hanikat. Bir de oyununa kattığı bir detay daha var Haydar Hanikat'ın. O da hiçbir zaman bu kadar iyi bir skorer oyuncu olmamıştı aslında. Daha tamamlayıcı
tabii, yani. Tabii 21 sayı kariyer rekoru.
Enerji getiren bir oyuncu olmuştu ve Maccabi deplasmanda attığı iki tane üçlük var ki çok kritik yani. Hani maçı direkt Efes'e İbre'yi direkt Efes'i çeviren şutlardı. Hani Derrick Brown ve Tyler Hanikat bu kadar verimli oynayacaklarsa ki Derrick Brown da kariyer maçını oynadı yani. Hani
tabii.
İki haftadır 38 verimlilik puanıyla oynuyor ama Maccabi'ye karşı yaptı 38 verimlilik puanı. Hani korkunç yani. İstatistik kağıdında doldurmadığı bir köşe kalmamış evet. Şekilde. Hani o yüzden uzunlar önemli ama Efes açısından bence hayati değer taşıyan nokta işte o üçlünün yani Deşan, Hanikat ve Brown.
Tabii Tatun'da evet. Da devreye girerse bakalım ne olacak. Diğer yani iki galibiyetle kapadığımız süreçten sonra zafer gecesinden sonra iki mağlubiyet aldık. Darüşşafaka Volkswagen Arena'da Olympiakos'a 77-71 mağlup oldu.
Daçka'ya girmeden önce şunu söyleyeceğim. Tabii. Daçka bence Apti Pekçi'de oynasa daha hayırlı bence olabilir ya. Çünkü o salon çok kötü bir salon abi ya.
Yani salonu söyleyeyim yani. Hani bizi dinleyen arkadaşlar salona gitmemiş olabilirler. Salon televizyondan daha büyük görünüyor. Yani içine girince o kadar büyük bir salon değil.
Bir ışık sorunu falan da var orada. Yani.
Orası bir zaten basketbol salonu olarak salonu yapılmış bir yer değil en başta. Yani. Bir kritik bir not söyleyeceğim. Darüşşafaka için pek görmeye alışkın olmadığımız bir şey. 46 ikilik denemesine karşılık sadece 15 tane üçlük denedi bir maçta. Mesela ben böyle bir radikal değişiklik beklemiyordum. Olympiakos'u yenildiler. Slaughter yokken ve 3 tane üst üste mağlubiyet almış oldu Darüşşafaka. Zirvedeyken yani ikinci sıradayken bir anda orta sıralara gerilemiş oldu. Ne diyorsunuz arkadaşlar?
Ben şaşırmadım
ama merak ediyorum sizin fikriniz.
Yani çünkü iki Yunan takımıyla oynayacak demiştim. Hı-hı. En sonunda Panathinaikos ve Olympiakos kendilerini oldukları gibi gösterdiler. Ben beklediğim direnci göremedim.
Yunan başkadan. Takımından ziyade hani düzen takımıyla düzen oynamak takım, kesin daha yani. Yunan değil hani Daçka Kızılyıldız'a oynarken de aynı sorunları yaşıyordu. Yani. Düzeni oynayan takımlara karşı Daçka her zaman sorun yaşar bu formatta.
Yani bu maç itibariyle gerçekten
sadece bir Clyburn yine böyle bir direnç noktası
varladı. Şuna çıkabilen oyunculardan biri olduğu için. Yani bunun alternatifi daha önceki maçlarda ya Clyburn'du, Wanamaker'dı. Onun dışında işte yani çok fazla işte Muharrem bazen kendini gösterebiliyor ki o daha tam hala adapte olmuş değil.
Yani Muharrem'in de Wanamaker'ın bir anlaşmadığı pozisyon var böyle. Muharrem'in yani, şut çizgisine doğru koşarken Wanamaker arkasına attı topu. Yani bir konsantrasyon sorunu da vardı. Oyunu kontrol etme kadar bir konsantre olamama problemi de vardı. Olma problemi de vardı Darüşşafaka'nın. Ama tabii şeyi de söyleyeyim mesela. Bu şimdi Slaughter yokken diğer uzunlardan nasıl verim alacağını ben merak ediyordum Darüşşafaka'nın. Bir ara Furkan'la güzel ikili oyunlar oynadılar. Yakaladılar Darüşşafaka'yı. Ben orada mesela biletin ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Furkan'la oynanan ikili oyunlar 3-4 pozisyon üst üste sonuç verdikten sonra bir anda bırakıldı. Tekrar Vanamaker dış şut denemeye başladı. Hatta bir saçma sapan bir hücum faal yaptı Spanyol'e. Ve Olympiakos çok da güzel birkaç top çevirerek bulduğu sayılar var. Yani Euroleague şeylerinden bakabilir arkadaşlar. Yani Bilet'in de bir kafa karışıklığı yaşadığını düşünüyorum o için. Sen ne diyorsun bu noktada?
Yani Bilet'in kafa karışıklığı yaşayıp yaşadığını bilemiyorum. Ama bir düzen sorunu yaşadığı aşikar. Yani sanırım şu anda oynatmak istediği basketbolla hani takımından aldığı verim arasındaki fark biraz o sorunları yaratıyor. Çünkü hani baktığınız zaman ya bunu her hafta konuşuyoruz zaten ama Oli maçını konuşacak olursak iyi bir günde değildi. Yani çok iyi bir Oli yenmedi de açıkayı. Ortalama seviyedeki.
Ama bir standardı var yani. Oli bırakıyorsun.
Evet. Öyle diyelim yani hani evet tabanı var.
Tabanı var.
Oli. Ama müthiş dirençli ve yani harika bir gününde değildi o.
Hayır, evet.
Oyunu öyle force etmedi. Herhangi bir pozisyonda oyunu domine etmedi. Sadece doğru basketbol oynadı. Sadece akıl koydu gene. Sadece o printezizi gene kullanmayı bildi. Lojeski'yi doğru zamanda devreye sokmayı başardı. Eric Green'den kritik yerlerde katkı aldı. Spanyol oyunu yönetti. Daçka'nın da sorunu işte bu oyunun detay kısımlarında yatıyor zaten ki hani Bled dünyanın en iyi hani mikro hocalarından birisi.
Evet, yani herkes der bunu zaten. Bir süperstardır koç olarak.
Yani detay üzerine işleme konusunda hani benim açımdan hani belki şu anda Dallas çok kötü durumda. Ama hani Rick Carlisle'dan farkı yoktur yani. Rick Carlisle aynı şekilde en iyi mikro koçlardan birisidir. Keza bu Popovic de öyle. Popovic benzetmesi yapayım. Yani benim nezdimde Bled'in onlardan daha uzakta olduğunu düşünmediğimi ifade etmem lazım. Ama bu kadro açısından sıkıntılar var. Yani çok ciddi organizasyon sorunu yaşıyordu açıkaya. Hani baktığımız zaman Wilbeck'in kesinlikle bu kadronun oyun kurucusu olamaz ki zaten oyun kurucu değil.
Değil yani. Bir oyun kurucusu yok zaten şu an. Şafak'ın sorunu.
Vanamaker'ın eline bakıyorlar.
Saf bir oyun kurucu.
Çok fazla ama yani Vanamaker da hani tamam harika bir skorer ama işte ne zaman oyun akıl tarafına gitse orada sorun yaşıyorlar.
Şey yani, gibi oluyor değil mi? Bu Allen Iverson bir ara Philadelphia'da son dönemlerinde bir Detroit'te direkt point guard başlıyordu hani boyundan dolayı. Yani benzer organizasyon sorunları yaşayabiliyordu. Asist sayısı artsa bile. Yani bu 1.5 numaralardan oyun kurucu üretmeye çalışmanın ya böyle bir sıkıntısı var.
Philadelphia'ya bakacak olursak ama yani şimdi o Philadelphia'da bütün takım zaten Allen Iverson'ın etrafına kurulmuş bir kadro yani.
Hani diğer oyuncular şey yapmadım ama
Allen Iverson sabaha kadar atsa diğer oyuncular zaten niye atıyorsun?
Ama Vanamaker öyle bir adam değil işte. Hani biz bunu konuşuyoruz yani, bu programda. Vanamaker ya bilmiyorum. Noyan da.
Daçka'da ritim oyuncuları var şimdi. Bertans ritim oyuncusu. Yani Bertans doğru pozisyonda doğru şutu bulamadığı zaman sana katkı verebilecek bir oyuncu değil. Keza Clyburn yani ona açık saha yaratamadığın zaman o geçiş oyununu veremediğin zaman çok etkili olabilecek bir oyuncu değil. Onun dışında yani Semih keza uzunu noktasında. Semih yani şu anda kötü durumda ama
yani iyi oldu mu? Semih'le hatırlamıyorum.
İyi dönemleri var tabii ama yani
nadir.
Yani şu anda bu kadronun esas hızının noktasında yani ve yani eğer Semih'ten katkı alamazlarsa sıkıntılar daha da büyüyecek de açık açısından.
Hani ya o aradıkları
Semih de yok şu anda.
İlgilendikleri Mateunas Nets'le imzaladı bu arada. Evet. O ihtimalle kapandı. Onu da söyleyeyim.
NBA'de kaldı aynen.
NBA'de kaldı.
O yüzden oraya bir uzun gerekiyor ama onun ötesinde şimdi Oli maçında hani ne oldu diye bakacak olursak mesela Spanulis'in oyunda olmadığını görüyoruz. Yani çok maça çok sıcak girdi ama maçın kazanma zamanında Spanulis oyunda değildi. Ki bu Oli açısından aslında bir problem. Yani Oli'ye karşı oynuyorsan Spanulis'in oyunda olmamasını istersin. Daçka aslında onun için iyi bir nokta idi ama değerlendiremedi. Çünkü oyun ne zaman sıkışsa ve hani işte öne geçmek adımını atmak zorunda kalsa da açıkçası hep kötü tercihlerde bulundu gene. Hani o oyunu koparma tarafını gerçekleştiremedi.
Ya mesela bu Noyan'a vermeden şeyi söyleyeyim. Olympiakos her hafta 32'lik 33'lük atsa, bir sonraki hafta 46'lik 15 üçlük atsa, hani böyle bir şey olmaz değil mi? Yani böyle bir şey olmaz. Olympiakos'un bir oyun standardı var deriz. Hani o yüzden diyorum yani Darüşşafaka'nın bir düzen ve bir oyun standardı sorunu var. Yani ne oynayacak bu takım bir diyeyim. Böyle bir radikal değişiklik. Mesela gelecek hafta yine 30 tane üçlük denebilir Darüşşafaka. Yine top açık sahada oynamaya çalışabilir. Hani Noyan sen ne diyorsun?
Ya bu zamanın oyuncuların inisiyatifine kalmış durumda. Yani bu maç çok hani az sayıda üçlük denenmiş olması Darüşşafaka için aslında iyi bir gösterge oldu. Çünkü sokamayınca maç da gelmiyor.
Evet, evet.
Ve bu çok büyük bir risk açıkçası. Yani her takım için risk. Daşkan'ın da yani hücum alternatiflerinin sınırlı olmasından dolayı bu onlar için daha büyük bir
maçı Semih'le başladılar.
Risk oluyor ve Semih bir periyot oynadı. Herhalde 3 yıllık enerjiyi verdi bir periyotta.
Snow'la başladı ama öyle yani çok doğru bir şekilde.
Olympiakos 11 kişiyle oynadı.
Ya şöyle bir şey var abi Olympiakos'ta da yani Patrick Young 3. uzun durumunda yani hani evet. Bizim takımlardan birine koysan direkt 1. uzun olur yani. Hani.
Evet.
Bir tek Ekpe'yi kesemez.
Ekpe'yi de kesemez evet.
Diğer şimdi diğer takımların hepsinde direkt ilk uzun olur.
Yani aslında da kesemeyebilir ama yani oynar her takımda oynar. Onu söyleyeyim. Yani
Dakiyang'ı biraz ağır olduğu için de beğenmedim.
Abi yerim onun ağırlığını versin. Bak Efes'e nasıl süperstar oluyor yani.
Ya tabii alan kaplıyor.
Yani. Ya, Oli şunu da ekleyeyim. Spanoulis'in 15 sayı altında kazandığı, 15 sayı altında kaldığı bir maçı kazandı.
Evet, ki,
ya böyle bir istatistik yok abi. Yani Olympiakos açısından Spanoulis eğer bir maçta 15 sayının altına atıyorsa kaybediyorlar maçı ama Dachka'yı yendiler. Yani bu da Dachka açısından düşündüğü gibi.
Evet, üzücü oldu. Bu Darüşşafaka mağlubiyet serisini umarım gelecek hafta bozar. Yine kötü bir maç izlerken birazcık da sıkıldığımız Baskonya Galatasaray maçına geçelim. 69-62. Sözü size vermeden şeyi söyleyeyim. Aslında bu skor maçın Galatasaray'ın istediği gibi gittiğinin göstergesi sayılabilir. Çünkü Baskonya 80'lere çıkmak isteyen bir takım. Ataman da bilakis maçı 70'lere indirmek istiyor uzun süredir. Ne dersiniz? Yani özellikle bu hani Boboa ve Voigtman'dan gelen performans vesaire. Galatasaray'ın çok kötü bir şutluğunda olması. Noyan'dan başlayalım. Galatasaray'ı daha iyi takip edelim.
Yani benim ilk başta gözüme çarpan şu olmuştu. İki farklı Galatasaray'ı izledim. İlk periyotta zaten hücum bir mantarı konusunda berbat bir performans sergilediler. 8 saniye hücum ribandı verdiler. 8'de 0'dı riband söyledi hücum ribandı bakımından. Ve ilk periyot 22-9 bitti. İlk bakışta şu pozisyonda farkın daha da artacağını düşünmüştüm. Ama ikinci periyodun başlangıcında
sen maç önünde 20 olur dedin yani Baskonya 20 ile kazanır.
Yani bu konuda yanılttı Ergin Hoca beni.
20 olmak. Hiç maçı kazanma konusunda yanılsaydı.
Ama maç geldi bir ara.
Yani geldi. Yani.
Onu konuşalım geldi.
Şöyle bir sıkıntı olduğunu gördüm. İkili oyunlarda ikinci periyot itibariyle Plyce'i çok iyi kullandılar. Zaten fark da o yönden iyiydi. Sinan'ın da bu konuda etkisi çok büyük. Hücum yönlendirmesinde Sinan gibi bir hakkın eksikliğini çekiyor takım olmadığı zaman. Bunu çok net bir şekilde gördük. Ancak üçüncü periyotta da aynı direncin artarak devam edeceğini düşünmüştüm. Kafa kafaya skor bitmesine rağmen Galatasaray'ı basıp geçemedik. Baskonya çok çok kötü bir günündeydi. İlk yarıda Bahane'nin hiç oynamadı. Sürekli pedal çevirip
yani Galatasaray'ın skorunu söylemeden Baskonya 69'da kaldı deselerdi ben Galatasaray kazandı diyebilirdim açıkçası. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani Baskonya 69'da kaldı deselerdi.
NBA havasını Euroleague getirdi değil mi?
Yani reboundları söyleyeyim 49-36. Evet. 49-36 bir rebound farkı var. Yani 29'da 5 şut attı Galatasaray yay gerisinden. Hani orada ben bırakayım ya siz.
Yani burada ikinci ve üçüncü periyotlarda Şirin'in daha performansını beğendim. Hücum olarak takımı sürükledi. Ancak dediğim gibi yine bir organizasyon üzerine gelmedi. En güzel organizasyonu Plasiz'de yapılan ikili oyunlarda buldu zaten. Ama onun da belli bir sınırı var tabii ki. İkili sıkıştırma geldiği zaman bitiyor.
Plasiz'in yani, bir sınırı var.
Bir yere Bentham döndü ama Tyus niye oynamaz? Bence hani şaşırdım yani. Tyus çok az oynattı ve hiç gittim hemen geri geldi zaten bence.
Sıkıntılarından biri de yani şimdi yükselen oyuncular var ama sezon başına göre düşen oyuncular var yani.
Evet.
İkisi bir aynı anda olmadı maalesef yani. Yani takım direkt oyuncular bazında full olarak yükselişe geçmedi. Ya şunu söyleyeyim ben. Gerçekten Oli gibi Baskonya da aslında iyi bir günde değildi. Ve hani maçı da çok aslında iyi girmelerine rağmen çünkü fark diferansı yaptılar orada ama Galatasaray geri geldi. Ama çok isteyerek yapmadılar. Yani o dediğin gibi yani Galatasaray'ın dış şut performansının kötü olmasıyla ilgiliydi. Yani Baskonya belki 13-14 sayı çıkardı fark ama hücum ribaundu farkından ötürü oldu. Yani sürekli çünkü Baskonya ribaund alıp tekrar hücum etti, tekrar hücum etti. Yani öyle bir fark oldu. Yoksa istedikleri basketbolu oynayamadılar. Yani o hani coşan, işte akın akın gelen, dalga dalga gelen bir Baskonya yoktu.
Kırık oldu dedikleri.
Evet yani bir de şöyle bir detay var. Yani Baskonya ve Galatasaray 10 hafta sonunda ligin en çok sayı yiyen iki takımı. Yani aslında en çok sayı yiyen iki takımın mücadelesini izledik ve çok düşük skorlu bir maç izledik. Yani Galatasaray'ın evet son iki maçta yükselen bir savunma performansı var yani. Yani son iki maçtır 72
sayı. Tempoyu yani pozisyon sayısını düşürerek. Tempoyu
72 sayı civarında yiyorlar.
Pozisyon sayısı düştüğü yani, için skor da düşüyor.
95-96'dan 72'ye inmek tabii çok önemli. Ama yani her takıma da yemiyor işte o alçak post kontrolü. Yani şimdi Galatasaray maçının başında onu yapmayı denedi işte Prazic'de. O hani alçak posta topu birleştireyim, oradan topu dağıtayım. Yani. Veya işte orada Blake Shilfe'yi deneyeyim. İşte hani topu illaki bir posta indireyim, oradan oyunu yönlendireyim.
Mitsov üzerinden.
Mitsov üzerinden. Veya işte hani Klaes oyundayken Mitsov dışarıda oynuyor genelde ve hani Mitsov'a yardım gelemediği için o mismatch'i iyi değerlendiriyor. Ama şimdi baktığın zaman ilk yarı Bagnani feda çevirmekten başka bir şey yapmadı. Yani üçüncü çeyrekte bir oyuna girdi. Hani direkt
pedalı işe yaramış.
Yani, direkt fark yarattı adam yani. Yani
şutuyla yaşayan bir oyuncu tabii yani.
Ve hani Voigtman'ın bu arada ben hani kendisine büyük takdir.
Yani geçen hafta Efecan bahsettiğim yani, Euroleague'in en verimli oyuncularından biri Voigtman.
Duyuyorum. Hani çok enteresan katkılar veriyor. Yani maça acayip bir sinerji getirdi adam ya. Hani böyle çok ağır aksak giden bir maçta enerjisi de parladı adam. Yani hani o işte hücum ribaund farkı orada oluştu ve yani Galatasaray'a karşı Diop bile katkı verdi ya.
Evet.
Hani, o büyük bir sıkıntı değil mi?
Yani şeyi burada Noyan'ın notları arasında ben de birazcık öyle baktım. Bu maç sonuyla ilgili değil mi sanırım? Yani maç sonunda maç geldi Galatasaray'a ama 2-3 top böyle aynısını şey Daçka da yaptı mesela. 2-3 top üstünde tercih hataları oldu. Yani orada
bitime 1-15 kala maç fark 3 sayı yemişti. Mis savun turnikesiyle 65-62 ile. Yani son 1 dakikada daha sert savunma. Ya, gerekirse hızlı hücum.
Ona gireceğim. Yani Ergin Hocam'a hiç yakıştıramadım son top performanslarını. Yani son maç geldi gerçekten Galatasaray'a. Yani korkunç bir dış şut performansına rağmen ki hani şöyle söyleyeyim. Maça 12'de 0'la başladı Galatasaray. Yani. Evet. Dibler 13. şutu soktu yani. Hani korkunç bir başlangıç dış şut performansı olarak. Ona rağmen Galatasaray onun içinde kaldı. Yani bir şekliyle hani Baskonya'ya tempo vermeyerek oyunu arkadan getirdi ama
biraz Oktay Mahmut'i basketbolda oynan diyebilirim.
Yarım saha. Yani sahada. Şöyle bir şey var ya ama şunu gerçekten not olarak geçeyim. Yani karşı takımda abi Shane Larkin, Baboa gibi guardlar varsa Clay oyunda olmaz ya. En azından maç sonunda olmaz yani.
Ayak çabukluğu için.
Tabii çünkü yani Clay maçı kaybettiren isim oldu. Neden oldu? Çünkü Shane Larkin o hatırlıyorsunuz yani maçın kaybedildiği nokta ya tepe piken rolunda tek sikin üzerinden direkt çok rahat yani Plyce'ı vurup geçti turnike bıraktı. İki kere yaptı bunu. Yani
3 adımda geçti.
Ya faul çizgisine geçti zaten. Yani.
zaten faul yapsan çembere gidecek. Hani ve çok rahat hani maç sonu böyle oynanmaz yani bu emeğe yazık yani. Hani maç sonu bu şekilde kaybetmek hoş değil.
Ve Galatasaray bu maçı kazansa Zalgiris gibi Euro gibi bir mesaj da vermiş olacaktı aslında. Tabii. Yani
dört maç arka arkaya.
Ben hala buradayım diye. Yani tabii o tren henüz kaçmadı ama kritik bir mağlubiyet oldu.
Şey söyleyeceğim ya. Dean Thompson. Evet yani bir
sıkıntı var. Dean Thompson döndü ama Dean Thompson'da bir şey
yok. Bir de koçta da maç içerisinde bir böyle atışma oldu. Hani Ergin Hoca bir haşladı Thompson ama
Anton'un o pozisyonda savunma sıkıntısına kızmıştı. Üstüne bir de faal yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra kenara aldı Ergin Hoca. İyice bir haşladı.
Yani Rakovçevic stili bir haşlama oldu.
Gayet iyiydi. Atıştılar. Hatta atışmadan sonra Ergin Hoca sırtını döndü ama Dino Thompson hala söylenmeye devam ediyordu.
Evet.
Ne kadar söylediyse içinden.
Ama Thompson hiçbir zaman yani Bayern Münih'te oynarken bir de savunmasıyla ön planda olan bir oyuncu olmadı yani. O zaman Thais denesin abi. Maç sonu Thais'e. Thais oyunda olur ya. Ya Thais çünkü
blok tehdidi de var
Thais'in. En iyi çember savunucusu ya. En iyi çember. En iyi rivançı oyuncu yani. Hani.
Şey de tabii bu Amerikalı oyuncular Avrupalı koçların bu tip haşlamalarına pek alışkın değil. Yani öyle bir kültürden gelmemişler. Yani öyle bir yani NCAA'de veya herhangi bir D-League'de oynasınlar fark etmez.
Ama Thompson için farklı. Thompson şeyin yanında oynadı ya.
Pesist oynadı
yani. Hani haşlamak Allah'ı yani.
O zaman Ergin Hoca'ya özgü bir şeyler var diyebiliriz. Ama ya bu benim dediğim birkaç kez çok fazla yerde gördüğüm örnek. Sadece bu sene de değil. Temsilcilerimiz bu sene bu hafta 2 galibiyet 2 mağlubiyetle kapattı. Epey bir takım 5 galibiyetle dizilmiş durumda playoff sırasında. Diğer maçlarda kazan haftanın ilk maçında Milano'yu 179 yendi.
Kazan sürpriz sonuçlar almaya devam ediyor.
Ben şöyle bir toplu söyleyeyim. Hani siz yaparsınız. Lankford ve Parakuşki ile yine. Brosa yine son topta CSK'ya kaybetti. Teodosic'in 31 sayı evet, attığı abi. Maçta. Ve Brosa 15 sayıdan geri geldi bu şimdi maçta.
Hocam için özel şeyler düşünüyorum.
Aaron Jackson bu arada oynadı CSK'da. Kızılyıldız kendi evinde CSK Zagiris'e yenildi. Zagiris'te şöyle bir güzel bir not vardı. Kısmen izleyebildim o maçı. Litvanya milli takımından da böyle sakallı tanıdığımız bir pivot var. Kavalioskas. Çok nadir oynar. Bu sene Zagiris'te de nadir oynuyor. 20 sayı attı. Hani o beklemediğimiz bir şey ama Litvanyalı oyuncular böyledir. Yani bazen oynamaz. Hani fundamental'ları olduğu için bir yerde şey yaparlar. Ve Barcelona krizden çıktı. Panathinaikos'u 72-57 yendi. Ne dersiniz? Mesela Zalgiris bu haftanın en önemli galibiyetlerinden biri oldu.
Jüri ve Yasikevicius.
En büyük sürprizini yaptılar bence bu haftanın sonuçlar arasında. Bir nevi mesaj oldu biraz önce. Çünkü yani alt sıradaki takımların bu şekilde hedef gördükleri maçları gerçekten kazanması lazım. Ki en azından ben bu işte varım demesi için Zagiris bunu başardı. Aslına bakarsanız yani nasıl başardı? Maç çoğu süre boyunca özellikle yani 4. periyodun neredeyse ortalarına kadar Kızılyıldız'a geldi. Ancak yani en büyük farkı ben oyun anlamında söylemeyeceğim. Faullere bakarak bunu çıkarttım. Çünkü tam Zagiris'te 26-21 faul attı ama Kızılyıldız'ın kaçırdığı 9 tane faul açılıyor. Yani bu şekilde kafa kafaya gidebilecek maçlarda zaten faullerin çok büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Ancak yani direkt olarak bireysel performansa baktığımız zaman oyuncular çok fazla da öne çıkmadı. Senin dediğin gibi yani Zagiris'te hatta Milaknis'te dış
şutları. Evet Milaknis'te iyi bir gündeydi.
İyi bir günde olduğunu gösterdi. Ancak dediğim gibi yani bu maçın tam anlamıyla gösterge olduğunu düşünmüyorum. Ancak iyi bir şekilde sonuç çıkarttı.
Bir kere 88-79 skoru Kızılyıldız'ın istediği maç skoru değil. Yani tempoyu Kızılyıldız. Tinker'i hocamız için ne diyeceksin?
Ben kurşun döktüreceğim ne diyeyim yani.
Her ya kendi dedi hatta biz hani acıyın dedi yani bu kadar şey falan ona benzer bir şeyler söyledi.
Olay hani açıkçası dramatik bir hal almaya başladı yani. Bildiğim öyle hani Çağan Irmak babam bir oğlum filmine doğru gidiyoruz yani öyle hani bol ağlamalı falan. Hani çünkü yani akıl alır gibi değil ya. Bu kadar çabanın sonucu bu olmamalı. Ey hayat yani adamlar direniyorlar. Diren Trinkieri ama hani çok kötü kaybediyorlar. Yani ve ben kesinlikle Bamberg'in hakkının bol olduğunu düşünmüyorum.
Ben de.
Yani çok daha en azından 2-3 maçı kazanabilirlerdi yani hani. Temsilcilerimizle oynadıkları maçlar da dahil buna yani. Daçka'yı keza Fenerbahçe'de keza son topta kaybettiler. Hani artık Carroll'ın yaptığı gibi bir hata mı gerekiyor Trinkieri hocama? Nedir maç sonunda yani?
Bu sefer geri de döndüler.
Döndüler yani
15'ten.
Yani bana sorarsanız Bamberg'in şu kadrosu zaten hani %1000 oynuyor yani.
Bence de. Yani yeri gelmiş.
Adamlar hani motoru yakacak gibi oynuyorlar yani. Yani İbre sürekli 200-220 gidiyor. sonuç gelmiyor.
Euroleague'de son söyleyecektim bunları ama CSK ve Brose Basket true shooting'i en yüksek iki takım. Yani bu bile şu bile yani Brose'nin hani bu kadar kötü olmaması gerektiğini gösteren bir istatistik. Tabii ki bir istatistikten bir şey çıkmaz ama kazan Milan'ı yani. Hani Milan playoff yarışında bir rakip. Ama kazan, bir dakika dedi. Hani Milan kadar kazan, ben de bir rakibim.
Şunu söyleyeceğim abi. Langford ve Pajkowski'yi al oradan. Gerçekten hani bildiğin futbol şampiyonlar ligisinde bir takım yani.
Panin'den destek aldılar.
Yani, bu kadar da net söylüyorum.
Ya yani. Panin'den destek aldılar ama tabii ne kadar istikrarlı olacak. Barcelona Olympiakos maçının düşük skorlu geçmesini bekliyorduk herhalde hepimiz. Evet, böyle 72-57 bitti.
Barcelona hala yani...
Yok, Barcelona'nın sorunları devam ediyor. Barcelona krizden çıktı ama yani bir oyun olarak değil, bir galibiyet olarak çıktı. Biraz da Antetomic katkısıyla çıktı.
Yani FIS açısından mesela önümüzdeki haftaki maç önemli bir maç. Evet. Çünkü Barcelona'yı yenip şu anda sanırım Barcelona önde. Hani aynı işte beşer maç kazandı ama...
Gelecek hafta maçları o zaman söyleyelim. Sizin fikirlerinizi alayım. Fenerbahçe Kızılyıldız maçı oynanacak.
Fenerbanko.
En az 20 fark olur.
Sen 20 diyorsun abi, sonra maç sana kalır.
Anadolu Efes Barcelona maçı olacak. Ben Barcelona'yı...
Çok kritik maç.
Ben Efes'i bu sefer yendiğini düşünüyorum.
Yani, iyi yani ben Derek Brown'dan bir 38-20'lik falan daha bekliyorum.
Ama yani iyime şu an Efes'ten yani. Ben yeneceğimi düşünüyorum. Yani. Tabii belli olmaz. Barcelona şey yapıp. Panathinaikos Galatasaray. Çok zor yine o AK.
Yani Pana tabii avantajlı ya. Yani oyun aklı olarak da, kadro olarak da avantajlı.
Ve Darüşşafaka kolay fikstürden geçiyor. Zor fikstürünü ne yapacağız dedik. Ne yapacak dedik. 0-3 başladı. Haftaya Real Madrid'le oynayacaklar. Zor maç.
Ve dışarıda oynayacaklar yani Madrid'de.
İçeride
mi
oynuyor? İçeride miyiz? İçeride diye hatırlıyorum ama ya tabii Real Madrid favori diyorum üzülerek evet, o maç için.
İçeride de dışarıda da fark etmez, öyle düzeltme. Madrid favori.
Euroleague ile ilgili birkaç tane istatistik vereyim bu NBA konuşmamıza geçmeden önce. Hani hı, biraz önce
düzeltme yapayım. Baskonya ile oynayacak. Şimdi
öyle mi? Ben yanlış yazdım.
Yanlış yönlendiriyorsun. Baskonya mı?
Evet, bir sonraki hafta Real Madrid içeride.
Benim hatam, kusura bakmayın. Yanlış yazmışım notlarıma. Daha kötü.
En azından içeride
diyecektim. Doğru, Baskonya. Baskonya'ydı.
Hakikaten ya.
Bu true shooting'den bahsettim. Onunla ilgili ilginç bir gösterge var. True shooting'i en kötü olan 5 takım bunun 4'ü Panathinaikos, Olympiakos, Barcelona ve Kızılyıldız, yani düşük tempoda oynayan, düzen basketbol oynayan takımlar. Diğeri Anadolu Efes. Anadolu Efes verimsiz oynuyor derken bunu demeye çalışıyordum. Yani Anadolu Efes pozisyon sayısını artırıyor, rakibi çok fazla top kaybına zorluyor ama skoru koparamıyor. Skoru koparamamasının nedeni true shooting'in Efes'in düşük olması. 12. sırada Efes true shooting'te. Diğer temsilcilerimizi söyleyelim. Fenerbahçe 7. sırada 49,39'da. CSKA bu arada 54'te 1. Fenerbahçe %49'da 39'da 7. sırada. Darüşşafaka Fenerbahçe ile aynı yüzeye sahip sanırım. 8. sırada Galatasaray. 11. sırada Efes 47,29'da 12. sırada. Yani dipteki takımlarla beraber, mesela düşük tempolu oynayan takımlarla beraber Efes'in yüksek tempoda oynayan bir takım olması ve bu listeye girmesi, hani aynı kümede yer alması birazcık tuhaf geldi açıkçası tuhaf bana. Bu şeyi de söyleyeyim. Rotasyon konusu. Eurohoops'ta yine bir yazı yayımlandı. Geçen 3 sene öncesine bakmışlar. 2012-2013 sezonuna bakmışlar daha doğrusu. Euroleague'de 25 dakika ve üzerinde oynayan oyuncu sayısı 61 iken o dönem 40'a inmiş şu an. 30 dakika ve üzeri oynayan oyuncu sayısı 16 iken 8'e inmiş. Yani bu lig gerçekten çok kırıcı geçiyor. Ve orada hani Orçun'un dediği noktanın unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu nereye kadar böyle gider? Dar rotasyon sorunu ve mesela Efes'te de Furkan Korkmaz oynamıyor. Hı hı. Fenerbahçe 7 kişiyle oynuyor.
Ama Perisovic daha geniş bir rotasyonla oynamayı tercih ediyor. Gerçi Makabi maçında da rotasyon düşürdü ama en azından yani lig maçların
değil.
Yani. Lig maçlarında bunu telafi ediyor. İşte Furkan ilk 5 başlayabiliyor veya hani kullanmadığı diğer Türk oyuncular işte Doğuş'u falan kullanabiliyor. Yani hani ama Fenerbahçe'de şimdi işte Ahmet geçen hafta iyi bir performans verdi değil mi?
Evet.
Yani. Real'e karşı en azından bir hani
5 dakika.
Evet, yani orada yani. Biraz dakika var. Yani en azından hani maçın tabii ki kırılma noktalarına değil ama hani soluklandırmak için bu Doğu oynat orada. Ki hani Ahmet'ten övgüyle bahsettim değil mi? Hani işte dakika vermeye başlayacağız gibi gözüküyor dedim. Yani. Evet, iyi bir performans sergiledi. Şimdi yani haftalar geçiyor. Daha tırnak içinde kırıcı haftalara geliyor. Hani her şeyin belli olacağı haftalara geliyoruz. Yani ilk yarı bitmek üzere. Şimdi burada oynatmıyorsan ne zaman oynatacaksın?
Ya tabii bu hep ben böyle benim milli takım derdim olduğu için. Milli takım için de.
Bugün milli takım için ne yaptın?
İyi bir göstergin yani. Eurobasket'te çok sıkıntı yaşayacağız eğer bu bu şekilde devam ederse. Şeyi de söyleyeyim.
Dakikamız yok ya.
Cedi NBA'ye gidecek. Yani ona ilişkin bir açıklama da yapıldı. Furkan Korkmaz yapar mı?
Ya benim
hiç
fikrim,
oynamıyor şu an Furkan
benim
Korkmaz.
Benim fikrim Furkan hani gitseydi daha iyi olurdu. Yani 26. sıradan seçilmişti Furkan. İyi bir derece. Aslında daha da yukarıdan seçilmesi bekleniyordu ama işte geçen sene de çok veremedi. Çünkü Ivković engeline takıldı. Çok iyi yani dakika alamadı. Bu sezonda gene oturuyor. Gider NBA'de oturur da abi. Yani oturacaksa gider. Orada en azından fiziki gelişimini daha yukarıya taşırdı. Hani daha erken adapte olma şansı olurdu. Şimdi basketbolu geriliyor adamın. Yani oynamıyor çünkü.
Zaten Giresun maçında başladı ve çok kötüydü. Bu arada Euroleague ile ilgili son bir not daha vermek istiyorum.
Cihin'in gitmesine üzüldüm ama valla.
Beklediğimiz kadar kopmadı takımlar. Yani ben daha erken bir kopma yaşanır diyordum ama öyle Zalgiris kazan kopmadılar. Biz buradayız. Hani savaşacağız playoff için.
Ya benim dediler. Fikrim şu anda abi. Üç tepede şu anda hani Fenerbahçe'nin içerisinde olduğu bir üçlü var. CSKA'da yani. Fenerbahçe. Onun altındaki takımlar yani o hani o üçlünün altındaki her takım yenebilir. Çok net yani. Bu öyle gözüküyor. Çünkü zaten galibiyet sayılarından da yani orta sıralarda
şey sıkışmış durumda.
Yani, evet. Ciddi bir orada
yığılma var.
Evet. Skal olmuştu var. Yani.
O yüzden ikili üçlü averajlar da
çok
önemli.
Önemli.
Bakalım oradan ilerleyen haftalar ne çıkacak? Var mı? Yani, senin demek istediğin.
Son yani fark kaç olursa olsun son basketi ben atayım. Yani, tabii ki devam edecek bu haliyle. Averaj puanlarla beraber averaj hesapları da yapılacak ileride. Ki 10 haftada dediğim gibi çok fazla kopma yaşanmadı. Ben bu kopmaların zaten yani 20. haftalarda olacağını az çok tahmin ediyorum.
Ama yani olacak mı?
Yani olacak diye düşünüyorum.
Zaygıyız belki. Kopma yaşanmadı.
Ulan Yasikevicis hepiniz.
O da şöyle olacak gibi. Yani ilk 8 takımın şansı yüksek ve bir sonraki 8 takımın şu an 3 galibiyet farkı var yani. Çok farklı, dev bir fark
değil. Şimdi Kelly hocama da bir kurşun döktüreyim.
Ya burası buradan dönerse çok güzel olur ama ya. Güzel bir hikaye olur herhalde.
Ben çok istiyorum.
Ben de istiyorum açıkçası. Evet, Euroligi kapatalım bu haftalık. Gelecek hafta inşallah galibiyetlerimizi konuşmaya devam ederiz. NBA'den devam edelim. Herhalde ilk konu şey Cavaliers'ın 0-3 yapması. 3 maç üst üste kaybetmesi.
Evet. Şaşırdınız mı? Ben çok şaşırdım.
Ben hatta LeBron şey demiş yani erkek gibi oynayalım artık hani. Balayı bitti falan demiş.
Phil Jackson'ın ağzına malzeme
kötü maç. Halsiz maç.
Ya Clippers maçını izledim ben hani çok merak ederek. Bu maçlar içerisinde hani dün Chicago'yu da kaybettiler gerçi ama en ilgi çekici olan hani çünkü iki takım da şu anda ligin tepesinde tepe konumundalar yani. Birisi Doğu da birisi de Batı'da ikinci sırada. Çok keyifli bir maç olur diye bekliyordum. Ya maç 30'a bağlandı. Ya ve hani Cleveland'ı o şekilde görmek açıkçası biraz rahatsız etti beni. Hani ileriye dönük bir nüve değil tabii ki ama hani hiçbir şekilde tempo yapamadılar. Böyle ağır aksak maç sürekli durdu. Böyle hani bu ne ya dedim. Hani bitsin istedim yani bir an önce maç. Ama maç da inatla bitmedi yani durdu sürekli. Yani çok kötü bir maçtı. Cleveland geçen haftayı gerçekten çok formsuz geçirdi. Tabii ki toparlanacaklardır yani. Ama şöyle bir durum var bence. Batı'daki takımlar sanki yani o hani işte Clippers ve Golden State hani şampiyon oradan gelecekmiş gibi sanki. Eğer bir LeBron hani tarihi yeniden yazmaya kalkmazsa öyle gözüküyor.
Ben şu an ben erken gibi görüyorum belki ama dediğim gibi en çok sevilen takım doğru iki takım.
Ya ben oyun olarak değerlendiriyorum tabii ki. Yani şimdi Clippers'ın mesela oyuna kattığı varyasyon, çeşitlilik, alternatif çok daha fazlaydı.
Yani Tyronn Lue'yu ayın şey koçu seçtirdiler yani öyle söyleyebilirim. Yani Tyronn Lue'yu ayın koçu değil, koç değil bence de. Ama Mike Dunleavy'nin sözü aklıma geldi yine. O da demiş olabilirim. Şey yani. Demişti hani Chicago'da hiç böyle bir ortam yoktu. Cleveland'da biz kendimizi daha iyi geliştiriyoruz. Çok daha iyi iletişim var ve çok daha iyi bireysel gelişim imkanları var diye bir şey söylemişti.
Abi Cleveland'da olan LeBron. Yani şimdi onun bir...
Ama orası öyle. Yani. Ama yani genel okulumsu olarak daha iyi çalışıyor olabilirler.
Yoksa Cleveland'dan LeBron'u al geriye ne kalır yani? Yani.
Ama son maçın bu arada rotasyonu da çok düşüktü hakikaten. Cleveland 7 kişiyle oynadı.
Bu arada Clippers maçına dair şunu söyleyeyim. Mamabutu'ya çok iyi savunma yaptı ya. Hani LeBron bayağı kötü bir performans sergiledi. Yani.
Notlarımı almışım. Pek konuşmadık. Stan Van Gundy'nin Detroit'i iyi durumda.
Enteresan işler yapıyor.
Evet yani bu mesela benim beklentilerimin üstüne çıktı birazcık. Stan Van Gundy'nin takımının şey yapması. Yani, sizin var mı böyle?
Deplasman'da çok kötü bir performans sergiliyorlardı. Sadece Denver'a karşı kazanabilmişlerdi. Ancak 4 maçlık deplasman turnesine çıktıklarında beni şaşırmayı başardılar. 3 galibiyet çıktı oradan. Açıkçası iyi gidiyorlar. Kendi evlerindeki üst üste şimdi 2 maç oynayacaklar.
Geçen hafta Boston maçlarını izledim onların. Yani deplasmanda yenmişti Celtics'i. Gayet iyi, hazır bir görüntü verdiler yani. Yani düzen açısından iyiye gidiyorlar.
İyiye gidiyorlar. Yavaştan yükselmeye başlayacaklar diye düşünüyorum. Ya yani fikstür avantajları da var sanki. Şu an dediğim gibi 2 maç oynayacaklar ama sonraki 2 maçta deplasmanda Charlotte'da Minnesota'yla. Çok zorlanacaklarını düşünmüyorum.
Ama Charlotte da iyi durumda.
Charlotte demişken Steve Kerr, Steve Kerr diyorum. Stephen, Steph Curry Charlotte'a gider mi? Hani oraya bir açık kapı bırakmış sen sonra. Ben pek sanmıyorum ama hani babasının Del Curry Charlotte'lıydı. Yani belki onunla ilgisi olabilir ama.
Yok ya.
Sanmıyorum. Ben de pek sanmıyorum yani. Burayı bırakıp Charlotte'a.
Yok be abi yani.
Ama öyle bir şey yani açık kapı bırakmış hani kesin dememiş.
Hazır Durant da gelmişken yani. Hiç sanmıyorum.
İlginç bir şey söyleyeyim. Embiid'in, hani hep konuşuyoruz yılın rookiesi çaylağı olması beklenen. Daha erken tabii de Embiid'in üşük yüzdesi çoğu guard'tan daha iyi. Ve üşük yarışmasına falan da katılacakmış galiba Embiid. Yani öyle bir isteği varmış. Hani bu sene böyle istekler havada uçuyor. Vince Carter ben smaç yarışmasına katılacağım onu yapacağım.
Katılmaz mı?
Vince Carter katılsın.
39 yaşında ve atletizm seviyesi hala inanılmaz ya. Evet. Korkunç ya. Yani saygıyla önünde eğiliyorum ya. Hani şunu ben ekleyeyim. Hani bir de Vince Carter'ın yaşadığı sakatlıklar falan da var. Yani çok ciddi ağır sakatlıklar, ciddi sakatlıklar yaşadı ama hala oradan dönüp 39 yaşında bu performansı vermesi bence yani bu sezonki istatistiklerini falan da değerlendirince benim hani sezon işte üçte birlik kısmı geride kaldı. En şaşırtan oyuncu. Hala bu seviyede oynuyor olabilmesi.
Ya bir Jason Terry gibi falan yatmasını bekliyorsunuz değil mi? Hani böyle Paul Pierce gibi artık böyle hadi yatalım emekli. Öyle değil. Bayağı şey oyuncu.
Bakma Paul Pierce ama yani özellikle bence kazanma anında kötü bir oyuncu değil yani. Kazanmayı değil, bilen
o
bir oyuncu.
O şeyi de, yani mesela Vince Carter.
Ama oyun şekilleri tabii çok farklı yani.
Ersan iyi durumda. Şaric'in buradan Saric pek beğenmeyen Efesli Önder abimize de selam söyleyelim. Saric gerçekten kötü durumda. Ersan ilk 5'e çıktı. İnşallah bir şey olmaz. Bizim için de iyi haber bu aslında.
Saric'e kurban olurum ya. Öyle söyleyeyim.
Ama hani Saric kim kessin derse bir Ersan derdik herhalde. Yani başka kimse Saric kessin de istemez.
Sonuçta abi rookie yani. Daha hani adımını yeni attı NBA'ye ve Saric'in yeteneklerini bence tartışmaya da çok gerek yok. Çünkü modern basketbolun adam tanımı gibi bir oyuncu yani. Hani fundamental seviyesi olarak, all around olarak. Yani hem dışarıda oynayabiliyor, şutu hem post up yapabiliyor, yani. Şutu var. Yani top getirebiliyor istediği zaman. Hani. Ama daha kaç yaşında Saric?
Abi ama bu hani şey değil ki yani akıllanabilecek yani yetenekleri gelişebilir ama yani basketbol aklını geliştirmesi.
Abi o da sonuçta zamanla, yaşla.
Tabii yani evet öyle bir olgu şey yani. Var.
Kabul neden ediyorum. Guardlar en iyi dönemlerini 28'inden sonra yaşıyorlar, 30'larına yakın yaşıyorlar bu sebeple. Çünkü oyun aklı yani oyunu algılamakla çok ilgili bir şey abi. Oyunu algılamak da O algı da zaman içerisinde gelişen bir olay. Hani 18-19 yaşında hemen oyunun direkt çözümlemesini yapamıyorsun. Bu zaman alıyor.
Houston Golden State maçı vardı.
Evet.
Ona ne diyorsunuz?
James Harden çıkıp herkesle baş edebiliriz dedi abi.
Evet. Yani herkesi yeneriz bile.
Gerçekten inanılmaz bir performansı vardı. Triple double yaptı o maçta yine. Ancak şut olarak, şut istatistikler olarak inanılmaz kötü bir yüzdeyle oynadı iki takımda. Üçlüklerde Golden 42'de 44'te 12 attı. Houston da yine 44 denemede 14 isabet buldu.
İlk defa, Noyan senin böldüm kusura bakma. İlk defa iki takım birden 40'tan fazla üçlük denemiş NBA'de.
Şaşırmadık.
Yani soksalardı daha farklı
skorlar görebilirim. Zaten artık yani bir yarıda 80 sayı olmaya başlayan maçlar evet, var evet, yani.
Spurs benim beklentilerimin dışında geçtiğimiz geçen hafta, hani onu da söyleyeyim, biz haftaya geçmeyiz, hafta bizi geçer. Zamanı biz geçmeyiz, zaman bizi geçer. Orlando'ya kaybetti ve bayağı da düşük skorda kaldı. Bu yorgunluğun etkisi var yoksa ne dersin o yansın?
Yani yorgunluğun bir etkisi vardı. Üstelik sadece o maça spesifik olarak söyledim, savunmada ciddi sıkıntılar yaşadılar. Kavi yetemedi yani bu maç itibariyle. Belki o da kendini hafif rölantiye almış olabilir. Ancak tabii daha sonra kendini toparladı zaten San Antonio'ya. Yani o maç için 83 sayıda kalmış olmaları da açıkçası benim için düş kırıklığı oldu. Yani daha farklı bir performans bekliyordum esasında kendi sahalarında. Ancak tabii benim son dönem itibariyle en fazla dikkatimi çeken takım Toronto oldu.
Evet ya. Yani evet.
5 maçlık bir serileri
seri
var.
Seri yaptılar.
Daha da gider gibi gözüküyor çünkü evlerinde 3 maç üst üste yine oynayacaklar.
Takım çok iyi durumda şu anda Toronto'da.
Yani iyi skorlar çıkıyor. Lowry zaten son derece formda. Maç kaçırmadığı sürece de bu formu devam ettirecek.
Erosun da keza çift taşıyıcı yani, haline geldi.
Hücum konusunda hiçbir sıkıntılar yok.
Biyombo ile ilgili düşünüyorsun. Toronto'da kalsaydı ne olur?
Biyombo bayağı iyileştiriliyor ya. Yani onda biz konuşuyorduk kendilerimiz. Sporcu'daki Deadman'ın oynadığı kadar oynuyor. Hani tek farkla o 20 milyon dolar alıyor. Deadman 3 milyon dolar alıyor diyorlar. Biyombo bayağı eleştiri konusu şu an. NBA'de.
Yani Biyombo'ya 20 verenin aklında.
Ya o civar yani. 20 değil mi? Tam rakamı söylemeyeyim ama.
Olmuş demek ki ona vermişler yani.
Getirsinler abi Parakuski'yi. Çatır çatır oynar. Biyombo katkısı geliyor.
Şimdi Chicago'da son dönem performansı ilgi çekiyor. Bir kazanıp bir kaybediyorlar yaklaşık 7-8 maçtır. Yani en son konuştuğumuzdan beri. Ve onlar da çok düşük rotasyonla oynuyorlar. Cleveland gibi yani 7-8 kişiyle maç yönetiyorlar, yürütüyorlar ama yani skor bakımından hakikaten yani Jimmy Butler, Rajon Rondo, Romy Lopez hepsi sayı atıyor. Şu an en yüksek istatistiklerden ilk 5'te aynen. Yani Jimmy Butler zaten 25 ortalamayla oynuyor.
Harika evrildi ya.
Ve bu performansını geçen seneye bir ek olarak vermiş olduğunu görüyorum.
Basketbol sürekli değişiyor. Yani kesinlikle. Çok önemli.
Seneye neler olacak çok merak ediyorum yani. En performans bakımından Portland da benim en azından hücum olarak söylüyorum. Çok dikkatimi çekiyor. Şu an dünkü geceki maçları da katarsam en çok sayı atan ikinci takım olarak
abi gözüküyorlar. Abi Portland'sa zaten hücumda bir sıkıntısı yok ki.
Sayı yemese de çok iyi.
Değil mi yani? Portland'ın sorunu zaten savunmada yani. Yani maç toplarını oynayamamakta yani. Hani bunun tabii ki genç bir takım olmakla da alakası var.
Tabii yani o hedef olarak kurdukları ilk beşin hepsi dağıldı.
Evet yani bir şey baktığın zaman Portland genelde maçları hep maç yani clutch time'da maç kazanma zamanında evet. Veriyor.
Yani Lillard'ın eline bakıyor bir şekilde. Yani ne bileyim. Yani o konuda ciddi sıkıntılar var. Her maç
ve uzun 130'u
atabilirler yani. Hakikaten. Ama yani bir aynı maçta 132 yemeyeceklerinin bir garantisi yok.
Evet, öyle bir takım
haline kadar gelecek. İşte. Bilemiyorum.
Sence nereden girer Portland? Girer mi?
Ben gireceğini düşünüyorum.
Portland için şey diyorlar, siz konuşurken aklıma geldi. Hani benim birazcık da sevme nedenlerimden biri de şeydir. Şehrin ve hani organizasyon ve şehir bağlantısı farklıdır ya. Hı hı. Organizasyon taşınabilir işte OKC, Seattle gibi vesaire. Şehir ve organizasyonun en bağlı olduğu takım Portland derler ya. Ben tabii bunun tam tarihini o kadar bilmiyorum. Biraz okuyacağım ama bir dahaki program anlatırım bulursam. Yani. Hani şehir ve
zor bir şehir aslında yani. Çünkü yer konumu itibariyle mesela hani Oklahoma falan da öyledir. Hani Oklahoma'nın mesela sloganıdır ya hani family hani işte hani biz aile takımımız falan takımız derler. Hani Portland'da da var o biraz ama sonuçta bunlar küçük şehir ve küçük pazar takımları yani. Ve orada bir aidiyet oluşturmak daha önemli. Çünkü Portland hiçbir zaman bir Los Angeles medyasına sahip olmayacak veya bir New York ilgisine sahip olmayacak. O yüzden Portland'ın zaten bu yüzden daha hani karakterli ve hani işte takımına sahip çıkacak bu anlamda takımını önemseyecek
Clips'ti.
Oyuncularla devam etmesi gerekiyor. Yani küçük takımların yani küçük pazar takımlarının hepsinin bu algıyı ve aidiyeti oluşturması gerekiyor.
Ya da Spurs gibi uluslararası bir takım.
Abi Spurs şimdi çok bence hani ayrıksı ve bütün organizasyonun dışında bir takım. Neden dersen çünkü sürdürülebilirlik anlamında yani bence yüksek lisans tezi yazılır sporcu.
Tek yani profesyonel spor şeylerinde Amerika'daki en yüksek galibiyet oranına
sahip. Tabii yani şimdi öyle bir organizasyon ki en kötü halleriyle zaten
50 galibiyet alıyorlar.
Yani NBA Batı yarı finali yapıyorlar. Bak en kötü halleriyle yani çünkü sürekli doğru seçimlerle doğru yöneterek tabii Popovich'in oradaki etkisi çok büyük ama yani devamlılık sağlıyorlar. Bence bu çok önemli. Yani Spurs o yüzden mesela Portland gibi, Oklahoma gibi takımlar için bence çok iyi bir örnek.
Bence de. Bu şeye Spurs deyince aklıma geldi. Bir tüm zamanların galibiyet mağlubiyet oranlarına bakmıştım. Clippers sanırım 29. sırada. Hani bu sene iyi gidiyor Clippers ama galiba 29.
sırada. NBA'nin en leş takımları. Yani tarihiyle yani en kötü yani. Yerlerde sürmez.
Rakamı tam yani. Notlarıma yazmamışım. Gelecek hafta söylerim. Yanlış söylemeyeyim ama toplam galibiyet sayısında değil. Fakat galibiyet oranında Spurs galiba Lakers falan geçti. Tam emin değilim ama bu notu gelecek hafta paylaşırım yine sizinle.
Şey demiş sanırım Chris Paul'la. Yani eğer kalacaksam işte bir 150 küsür milyon dolar
5 yıllık
kontrat istiyormuş yani.
5 yıllık. Ya 30'lardan 5 yıllık mı istiyor?
Galiba yani. O civarda bir şey istiyor yani. Hani sizin fikriniz
ne bu konuda?
Güzel rakamdı.
Şaka bir yana. Ya Chris Paul benim çok sevdiğim estetik bir oyuncu ama yani biraz Petrali gibi düşünmek lazım burada.
Nasıl yani?
Petrali yaşı gelince gönderdi işte dönemdeydi. Yani 5 yıl daha bağlamak Chris Paul'u ve 30 milyon dolarını kapatmak her yıl çok mantıklı değil. Mantıklı değil. Ben olsam herhalde yapmazdım.
Yani siz şunu demek istiyorsunuz. Şu anda bir takım kuruyor olsam örneğin.
5 yıl bağlamam Chris Paul'u.
Yani ilk gardı yapmaz mısın Chris Paul'u?
İlk gardı yaparım ama uzun vadeli bir projeksiyon içerisindeysem Chris Paul'u 5 yıllık gardım olarak düşünmem. Yani düşecek çünkü birkaç sene sonra.
Ben hala NBA'nin en iyi
oyun kurucusu olduğuna katılıyorum ama
5 yıl uzun bir vadeli. Yani 2 yıl sonra ne olacağını tam öngöremiyorsun. Evet. Özellikle bu yaş pozisyonu.
Yani zaten şey oynamasında hep Karl Anthony Towns falan çıkıyor yani. Takım kursanız ilk kimi alırsınız?
Ve Anthony Davis.
Yani LeBron çıkmıyor. Yani LeBron da çıkıyor. Yani yaşı belli oynuyorlar. Evet.
Oyunun evrilmesiyle alakalı canım.
Var mı başka eklemek istediğiniz arkadaşlar?
Aklıma gelen şu anda bir şey yok.
Şu anda evet bir şey yok. Gelecek haftaki maçları yine.
Tamam. O zaman gelecek hafta görüşmek üzere.
Trinkier'in kazanması dileğiyle ben
İnşallah Trinkier hocamızın galibiyetini konuşuruz.
Van Dijk'teyiz bu hafta.
Evet. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.